Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. Es salatu ve's selamü aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evvelin ve'l-Ahirin. Ve-selamun alel-Mürselin. Ve'l-Hamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakınlarıyla beraber yakından tanımak, yakınımız edinmek, yakın olmak, örnek olmak arzusuyla ve örneği örnek almak arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü dersime. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizi sizlerle paylaşıyor. İki bölüm paylaşmıştık. Üçüncü bölümle yine beraberiz. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliğinden önceki hayatı hakkında yaşanan hadiseler, olaylar hakkında iki bölüm sizlerle paylaştık. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliği itibariyle olan kısmından başlamak istiyoruz. Yalnız kısa bir malumat vereyim önce tekrar. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz, kocası Bedir Savaşı'nda şehit düştükten sonra ve hiç çocuğu da yoktu, 30 küsur yaşlarındaydı, gençti. İslam'dan önce de İslam'dan sonra da Ummul Mesakin diye künye almıştı. Miskinlerin annesi diye. Çok yardımsever bir hanımdı. 9 kız kardeş idiler bunlar. Bunları paylaşmıştık sizlerle. Ancak bunlarla beraber olamadığı için kalabalık ailenin kızı olduğu halde yalnız olduğunu söylemiştik. Çok sıkıntılar, zorluklar çektiğini paylaşmıştık. Bütün bunların yanında sabır ve sebatla, tevekkülle hayatını sürdürüyordu. Öyle ki onun bu sağlam, bu dik duruşu Allah tarafından Peygamberimiz Aleyhisselam'la bildirilecek. Peygamberimiz Aleyhisselam da ona evlenme teklif edecek. Şimdi efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Hazreti Hatice annemizden sonra, daha doğrusu Sevda annemizle, sonra Ayşe annemizle, sonra Hafsa annemizle evlenmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı içerisinde aile hayatı, evliliğe sıra gelince alışılagelen bir anlatım tarzı var. Yazım tarzı var. Elbette ki kaynakların rivayetlerini dikkate alacağız. Ancak bu anlatımlarda, yazımlarda kullandığımız bazı ifadeler bizi fıkıh olarak sıkıntıya düşürüyor. İşte bunun ilkini burada göreceksiniz. Bazı kaynaklar Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz ile evliliği bazı sebeplere bağlarlar. Bu sebepler içerisinde verilen bazı örnekler söz konusu. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı yayma, insanlara mesajı ulaştırma, İslam'ın doğru bir şekilde hayata yansıtılması, yaşanması için nasıl gayret gösterdiğini hepiniz biliyorsunuz. Tabi etrafında kendisine iman edip canını ortaya koyanlar olduğu gibi etrafında, yakın ve uzak çevresinde düşmanlık edenler, öldürmek isteyenler de vardı. İşte bunlar arasında Zeynep binti Huzeyme annemizin kabilesi olan bu düşmanlık konusunda Amr bin Sa'sa kabilesi, daha doğrusu yani o günlerde Arabistan'ın en kuvvetli, güçlü kabilesiydi. Ayrıntıya girmeyeceğim. Batn-ı Nahle olayından sonra da bunlar yaşanmış tabi. Bu kabileyle bir problem oluşmuştu İslam ülkesinde. Ve bu kabile bütünüyle, başta Peygamberimiz Aleyhisselam olmak üzere, İslam'a ciddi şekilde düşmanlık beslemeye başlamışlardı. Maalesef Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliği anlatılırken bazı kitaplarımızda Peygamberimiz Aleyhisselam barışçıl niyetlerle çokça evlilik yapmıştır ifadesi kullanılır. Ve bunun da ilk örneğini Zeynep binti Huzeyme annemizden verilir. bu kavimle dostluk, hısımlık bağı kurmak için Peygamberimiz Aleyhisselam hedefine bunu aldı ve Zeynep binti Huzeyme ile evlendi. Böylece kabileye damat olunca, onların kızını alınca aradaki kin, düşmanlık, öfke kısmen de olsa zaman içerisinde azalacak, sonra dostluğa dönüşecek. İşte Aleyhisselam bundan dolayı evlendi şeklinde ifadeler var. Ben bunu evlilik öncesine aldım ki burayı hadise iyi anlaşılsın. Şimdi fıkhımızda bizim bir kavimle barışmak, düşmanlığı gidermek için evlilik yapılmaz efendim. Evlilik karşılıklı iki cinsin rızasıyla olur. Bir tarafın rızası yoksa onun kavmiyle düşmanlığı ortadan kaldırmak için evlilik yapılamaz. Bu böyle olmaz. Ancak ne olur? Bu evliliğin sonucudur. Düşmanlığın dostluğa dönüşmesi evliliğin sebebi değildir. Böyle son dönemde çok çaplı bazı müelliflerimiz bile bu hataya düşmüşler. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Amir bin Sa'sa kabilesiyle efendim gerilen o sert tavrı düzeltmek, düşmanlığı, öfkeyi, kini dostluğa dönüştürmek için Zeynep binti Huzeyme ile evlendi efendim şeklinde ifade kullanmışlar maalesef yani. Ben zor kullanıyorum bu ifadeyi. Biz buna acizane katılamıyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki evlilik iki tarafın rızasıyla olur. Ancak hedef Allah'ın rızasıdır temelde. Mutlu, huzurlu bir hayat yaşamaktır. Yani evlilik yoluyla bir kabileyle dostluk evliliğin temel hedefi olamaz. Olmamalı. Öyleyse boşanma ya da ölüm olduktan sonra düşmanlık tekrar nüfuz edebilir. Patlak verebilir. O yüzden evlilik tamamıyla iki karşı cins arasındaki yapılan uyum anlaşma sonunda biz bir aile oluruz, beraber geçiniriz kanaati hasıl olduktan sonra evlilik olur. Hep böyle olmuştur zaten. Ve bu evlilikten sonra efendim dostluk başlar ki sırası geldiğinde Cüveyri annemizde bunu genişçe göreceğiz Allah izin verirse. Orada biraz daha açacağım burayı. Ama şimdi peşin peşin böyle söyleyerek evlilik sahnesine gireyim. Peygamberimiz Aleyhisselam Amir bin Sa'sa kabilesiyle dostluk kurmak, aradaki düşmanlığı bertaraf etmek için Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile evlenmemiştir. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile evlenmesinin sonucunda netice itibariyle Amir bin Sa'sa kabilesiyle dostluk oluşmuş, öfke, kin aradan kalkmıştır. Yani evliliğin temel sebebi değil, tabii sonucu olmuştur. Yeri gelince birkaç cümle daha bu konuda ifade edeceğiz Allah'ın izniyle. Yoksulların annesi, fakirlerin, miskinlerin annesi Ummul Mesakin künyeli Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha artık 30 küsur yaşlarında tek başına kalmış. Buna rağmen geçen derslerde paylaşmaya çalıştığım gibi yani bugünkü deyimiyle nedir benim çektiğim ne hallere düştüm gibi isyanlara düşmemiş, teslim olmuş. Buranın dünya olduğunu bilmiş, idrak etmiş ve İslam'ın izzet ve şerefiyle hayatını sürdürüyordu. Aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde hem kendi evliliklerim hem de kızlarımın evliliği ilahi emirle olmuştur buyurmuştur. Buhari hadisidir bu. Dolayısıyla bu evlenme noktasında Allah'ın takdirini ama aynı zamanda emrinin tecelli ettiğini anlamak lazım. Resulullah Aleyhisselam elçi gönderdi Allah'ın böyle emri olduğundan ve Zeynep binti Huzeyme annemizle evlendi. Hazreti Hafsa annemizle evliliğin üzerinden yuvarlak bir sene, bir buçuğa yakın sene geçmiş. Ondan sonra Aleyhisselam evlenmişti onunla. Resulullah Aleyhisselam Zeynep binti Huzeyme ile evlenince, evlenmeden önce tabii ki onun yerini ayarladı. Biliyorsunuz Mescid-i Nebi inşası bitince inşa ile beraber onun yanına iki tane oda yapıldı önce. Onların biri Hazreti Ayşe annemize, biri Hazreti Sevde annemize aitti. Medine'ye hicretten sonra Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma evlenecek. Onlar için de bir oda yapılacak oraya. Üç oda olacak. Daha sonra aleyhisselam Hazreti Hafsa annemizle evlenecek. Onun için de bir oda yapılacak. 4 oda olmuş olacak. Bunların tamamı bugünkü tarifle Baki çıkışı, Babun Nisa çıkışı kapıları var ya, oralarda kubbenin altı işte şu andaki orada olduğunu görüyoruz. Resulullah aleyhisselam Zeynep binti Huzeyme annemizle evlenince Hazreti Hafsa annemizin asilerisini oraya bir oda daha yaptıracak ve oraya da Zeynep binti Huzeyme annemiz yerleşecek. Şimdi her evlilikte kısmen söylüyoruz. Bazılarında çokça hayat hikayeleri var ama bunda fazla yok. Nedir söylemeye çalıştığımız şey? Evlenen hanım yepyeni bir hayata pencere açmakla beraber evlendiği şahsın diğer hanımlarıyla kuma olmaya gidiyor. İster istemez sorun çıkacak demektir. Peygamberimize daha önceden evli olan hanımlar aleyhisselam bir evlilik yapınca o aileye, haneye, eve bir hanım daha geliyor, kuma geliyor olacak. Şimdi evdekiler kuma geliyor gözüyle bakacaklar. İster istemez. Gelen kişi kuma gittim gözüyle bakacak, ister istemez. Ve zaten başında biraz problemsi bir duruş olacak. Böyle bir sevgi göreceğiz. Ancak Hazreti Zeynep binti Huzeyme'ye ilişkin belki kısa hayatı olduğundan çok fazla ayet hikayesi yok. Ancak bir ayeti kerimenin nazil olmasına sebep olan çok önemli bir kısım göreceğiz biraz sonra. Ancak Resulullah aleyhisselam bir hareket yapıyorsa, bir şey yapıyorsa diğer hanımlar şunu bilirler. Bu Allah'ın emriyledir ve öyle kolay değil tabii. Bizim bugün tek evlilik var. Biz çok evliliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece konuşuyoruz. Ne anlama geliyor, nasıl kaldırıyor onu onlara sormak lazım. Ancak aleyhisselamın evliliğini anlatırken de yine bugün dedim ya baştan çok farklı yöntemlerle anlatılır, yazılır, çizilir. İşte çaresiz kaldı, kimsesiz kaldı, ortada kalıverdi. Kala kaldı ortada işte. Onu himayesine almak için Peygamberimiz onunla evlendiği gibi savunma psikolojisiyle yazılmış. Çünkü hatta Peygamberimiz aleyhisselam niçin çok evlendi diye bu isimde piyasada bir sürü kitaplar da var. Bu isimde kitabın ismi olmasa da Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını anlatan kitaplarımızın hepsinde sıra evliliğine gelince neredeyse %100'üne yakını savunma psikolojisiyle anlatmış Resulullah'ın evliliğini. Şundan dolayı çok evlendi, bundan dolayı çok evlendi, şundan dolayı çok evlendi. Efendim Resulullah Aleyhisselam ben Zeynep binti Huzeyme ile şundan dolayı evlendim demediği sürece ki dememiş tüm sözler rivayet olur. İsabet de eder, hata da eder. O yüzden Resulullah niçin evlendiği yerine buna cevap yetiştirmek yerine ve aleyhisselamın çok evliliğiyle uğraşanların peygamberle sorun yaşadıklarını düşünerek bu işten uzak durmak gerektiği kanaatindeyiz. Bir şey aleyhisselam yapıyorsa mutlaka doğru yapar. Ha şunu dersiniz. Ya hocam insan değil mi? Yanlış yapmaz mı? Eyvallah. Eyvallah. Hafsa annemizi de gördük. Ayşe annemizi de gördük. Aleyhisselam onları razı etmek için helal olan bal şerbetini içmeyeceğini söylemişti. Ayet-i kerime geldi. Resulullah uyardı. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine niye haram kılıyorsun diye. Allah'ın şakası yok. Ayet-i kerime geldi. Dolayısıyla Resulullah aleyhisselam bir yanlış yapsa ayetle düzeltilir. Amenna. Burada ayet var mı? Yok. Elimizde Kur'an varken, çünkü Kur'an her şeyin temelidir. Kur'an-ı Kerim elimizde varken kalkıp bunları konuşmak yanlıştır. Böyle bir ayet önüme koyarsınız tamam eyvallah derim susarım. Ayet varsa susarım ben. Herkes susar. Her Müslüman susar. Ayet geldi mi susulur. Allah konuşur kul susar. Allah öyle diyor. Sesinizi kesin diyor keseriz. Ancak aleyhisselam bu evliliğini yapıyor. Ha şimdi kadına mı ihtiyacı vardı diyorlar mesela Resulullah'ın. Kadına mı ihtiyacı vardı? Ya mübarek size ne? Resulullah aleyhisselam Zeynep binti Huzeyme ile evlendi mi? Evlendi. Bitmiştir. Ne güzel de yapmıştır. Zeynep binti Huzeyme bize anne yapmıştır. Allah ikisinden razı olsun, hepsinden razı olsun. Burada problem yok. Problem nerede? Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğini, çok evliliğini daha doğrusu, işte bugünkü insanlara nasıl anlatırız derdiyle bir takım savunmalara geçiliyor. Sanki biz bütün Kur'an-ı Kerim'i anlattık ya da onlar iyice her ayeti anladılar, sıra buraya geldi. Öyle mi yani? Geçin bunlara, geçin. Ben sizlerle Resulullah Aleyhisselam'ın çok evliliğini savunmuyorum. Yani şundan dolayı, bundan dolayı demiyorum. Çok evlenmemiştir de demiyorum. Tarihen sabittir. Aleyhisselam'ın evliliği bellidir. Ancak değişik yaşlarda, değişik milletlerden hanımlarla evlenen Peygamber Aleyhisselam, onlara nasıl geçinildiğini ortaya koymuştur. Şimdi kalkıp ben de şöyle söylemiyorum. Ha işte hangi tip hanımla nasıl geçinilir bunu anlayalım diye evlendi Aleyhisselam demiyorum. Bunu kimse diyemez zaten. Ama şunu söylerim. Hangi huyda, hangi karakterde hanıma Aleyhisselam nasıl davrandı buna bakarız. Bizim hanımımız hangi karakterdeyse biz de ona göre davranırız. Bu örneği örnek almaktır ve örnek bir harekettir. Güzeldir. Gelin biz böyle bir şey yapalım. Evet. Resulullah Aleyhisselam Zeynep binti Huzeyme ile evlenince Zeynep annemiz yalnızlıktan kurtuldu. Resulullah'ın evine geldi. Kendisine ayrılan odaya yerleşti. Ve bugünkü deyimle tebrikleri kabul etmeye başladı. Bu tip şeylerde Ayşe annemiz devamlı önü çeker. Ayşe annemiz de, Sevda annemiz de, Hafsa annemiz de gittiler. Tebrik ettiler. Sonuçta onlara kuma geldi. Ve artık hayatı beraber paylaşacaklar. Ben Huzeyme annemizle, Zeynep binti Huzeyme annemizle, bunlar arasında bir problem olduğuna ilişkin bir rivayete rastlamadım. Ancak bir ayeti kerimeyi sizlerle paylaşacağım, az önce söylemiştim. O ayetin tefsirinde güzel şeyler buldum. Elhamdülillah birçok yerde geçiyor. Ve bu sözü söyleyen kişi üzerine bir şeyler bina ediliyor. Bazı Allah muhafaza bir şey anlatalım derken efendim Allah korusun iftiraya varan ifadeler kullanılabiliyor. Bunlardan uzak durmak lazım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam bizim bilmediğimiz, bize söylemediği, evlilik sebebini söylemediği evlilikler yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakıyoruz Hazreti Zeynep binti Huzeyme sabırlı bir hanım, ahlaklı, edepli, itaatkar, iyiliksever, güzel huyları çok olan bir hanımefendi. Yani İslam'dan önce de böyle çok şefkatliydi. İslam zaten şefkatle daha fazla kişileri donatmıştır. Annemiz Resulullah'ın evinde ölümsüz bir şerefe erişiyor. İşte belki de bu annemizi kaynaklara geçiren asıl sebep de bu olsa gerek. Çünkü Peygamberimizle beraberliği iki rivayet paylaşıyorum sizinle. Birisi 3 ay, biri 8 ay diye geçer. Yani en az 3 ay, en fazla 8 ay. Sonra ne oluyor? Ölüyor annemiz. Vefat ediyor. Dolayısıyla çok az bir hayat hikayesi var Peygamberimizle. Bu annemizin. 3 ay da olsa, 8 ay da olsa bu kadar süre içerisinde nelerin ne kadar yaşandığına ilişkin de fazla rivayetlerin kaynaklara geçmeyeceği malumdur. Aleyhisselam diğer hanımlara ne kadar mehir veriyorsa ona da o kadar mehir verdi. Yani 400 dirhem biliyorsunuz mehir Aleyhisselam'ın. Bu mehir meselesi, hepsine verilen bu eşit mehir sadece parasal bir pozisyon değil, orada onlara verilen ehemmiyeti, önemi, kıymeti göstermesi açısından oldukça önemlidir kıymeti dinleyenlerim. Çünkü insanlar öyle zamanlar olmuştur ki insanlar birbirlerine değer biçerken işte bir şeyler öne sürerler. Hani biz bazen deriz işte bizim bir değerimiz yoktur ama ben falankesin oğluyum, falankesin kızıyım deriz. Yani biz babadan anadan bir değer biçmeye çalışırız. Hiçbir şey bulamasak biz Müslümanız elhamdülillah. Değil mi efendim? Biz Müslümanız. Dolayısıyla zaten İslam bize gerekli değeri, kıymeti vermiştir. Elhamdülillah. Gerek İslam öncesinde, gerekse önceki evliliklerinde ahlak ve edep abidesi olan Zeynep binti Huzeyme annemiz artık müminlerin annesi olması sıfatını da alınca edebine edep, ahlakına ahlak eklenmiş ve Peygamber Aleyhisselam'ın gönlüne girmek, gönlünde kalmak için çok gayret göstermiştir. Zaten güzel geçimli bir hanımdı. Diğer annelerimiz de güzel geçindi. Onlarla güzel beraberlik kurdu. Dedim ya, hayat hikayesi çok kısa olduğundan bu kısa hayat hikayesi içerisinde çok şeyler söylenemiyor. Şunları yaşadı, bunları yaşadı diye. Sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz evleniyor. İşte Hazreti Sevde annemiz var, Ayşe annemiz var, Hafsa annemiz var. Bir de şimdi Huzeyme annemizle evlendi. 4 tane hanım var şu anda. Bunlar arasında günlerini aleyhisselam tahsis ediyor. Herkesin bir günü var. O gün aleyhisselam onun yanında kalıyor sırasıyla. Her annemizde olduğu gibi Zeynep binti Huzeyme annemiz de Resulullah'ın kendisiyle kalacağı gün için özel hazırlıklar yapar. Çok değer verdiği, çok da sevdiği ve onunla asıl mutluluğa, ölümsüzlüğe bir anlamda eriştiği Peygamberimiz Aleyhisselam'ı memnun ve razı etmek için bazı yerlerde gördüm, üzüldüm çok. Yani olmadık işlere kalkıştı ifadesi kullanılıyor bazen. Yani Resulullah benden razı olsun, yani onu güldürmek için diyelim mesela soytarı diyelim, haşa. Hani güldürmesi için oldu diyen çıkıyor bazen. Yok, bunlara gerek yok. Herkes kendisi gibi olmalı, kendisi gibi kalmalı. Yani hele hele Resulullah'ın eşi olmuş, bize anne olmuş, Kur'an-ı Kerim onlara Ummuhatul Mü'minin demiş. Böyle hanımları konuşurken, yazarken, anlatırken, birbirimizle paylaşırken biraz daha sözcükleri dikkatli seçeceğiz. Çünkü iffet ve ahlak abidesi insanları hayatını paylaşmaya çalışıyoruz. İffet ve ahlaklarıyla oynamayacak. Ne yapacağız ya? Biz de onlar gibi inşallah iffet ve ahlak sahibi olmaya çalışacağız. Asıl görevimiz bizim bu olmalı işte. Evet efendim. Müslüman, İslam'ı kendisine şiar edinmiş, İslam esaslarıyla donanmış insan olduğuna göre her hal ve hareketleri bu çerçeve dahilinde olmalı ki İslam'ın içinde kalmış olsun. Efendim, Zeynep binti Huzeyme annemizle ilgili bir ayetten ayet hakkında ifade edeceğimi söylemiştim. Şimdi onun yeri geldi efendim. Çok düşündürücü, ilginç bir yöndür bu. Rivayetler, bazı kaynaklar daha doğrusu annelerimizi tarif ederken vasıflarını, işte ahlakını, edebini bazen de şeklini şemalini tarif ederler. Zeynep binti Huzeyme annemizin kısa boylu olduğu ifade edilir. Kısa boylu. Hani bugün bücür deriz ya mesela, o kadar değilse bile ama ciddi anlamda, belirgin anlamda kısa boylu olduğu rivayet edilir. Ondan dolayı bazı kaynaklar Allah en iyisini bilendir iftiraya götürerek Hazreti Ayşe annemize bu sözü mal ederler. Bazı kaynaklar ise sözün sahibini ortaya koyamazlar. Annemize kısa boylu olduğu için, bücür olduğu için takılırlar bazıları diye ifade geçiyor kaynaklarımızda. Mümkündür yani, sonuçta hepimiz insanız. İşte yani artık bücür mü dediler, kısa boylu mu dediler, yani işte bacaksız mı dediler, bilemiyorum ne dendi. Annemizi üzdüler. Annemiz çok üzüldü. Hiç kimse kendi boyunu, rengini, cinsiyetini Allah'a ısmarlayarak doğmuyor ki efendim. Allah nasıl takdir ederse öyle doğarız biz. Kadın doğarız, erkek doğarız. Kısa boylu oluruz, uzun boylu oluruz. Bunlar fazilet olmadığı gibi suç da değildir. Nice kısa boylu insanların olduğunu görürüz tarihte, günümüzde. Ne mübarek, ne muhteşem, ne iyi insanlardır. Hatta ben böyle tanırım bazı boyu kısa büyüklerimizi, abilerimizi, hocalarımızı tanırım. Hatta birisi hakkında hocamızın çok güzel ifadesi var yani. Bakmayın onun öyle kısa boylu olduğuna diyor hocamız yani. Onun diye görünmeyen tarafı da toprağın altındadır. Bir o görünen tarafı, bir de onun görünmeyen yanı var. Onun yarısı da toprağın altındadır. Öyle olunca hepimizden uzun olmuş olur. Mesele boy uzunluğu değil. Mesele İslam ahlakıdır. Kim İslam ahlakı taşıyorsa üstün odur. Allah öyle anlatıyor. Ancak annemize birileri bunu işittiriyor. Boyunun kısalığından dolayı ileri geri söz söylüyorlar. Kim söylüyor bilmiyoruz. Annemiz çok üzülüyor. Resulullah Aleyhisselam yanına gelince annemiz Aleyhisselam'ın sırası bendedir yanıma geliyor diye hüznünü belli etmese de Aleyhisselam onun yüzünden bunu okuyor. Üzüldüğünü görüyor. Ne olduğunu soruyor. Seni üzen nedir diyor. Annemiz anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'ın takdirinde hikmetler vardır. Benim hiçbir şikayetim yoktur. Ben Rabbimin her verdiğine razıyım. Buna Rabbim şahittir, sen de şahit ol. Aleyhisselam doğru söylüyorsun buyurdu. Doğru söylüyorsun. Ancak ya Resulallah, boyumun kısalığı sebebiyle birileri beni dillerine dolayıp bir şeyler diyorlar. Demek ki bu cürmü kısa boylu, bacaksız, artık nedendi bilmiyorum. Böyle bir şey mi söylendi? Çok üzüldüğünü söylüyor. Aleyhisselam tebessüm ediyor. Ancak ayet-i kerime geliyor. Hucurat suresinin 11. ayeti geliyor. İşte Kur'an devreye giriyor. Kur'an hiçbir zaman devreden çıkmamalı. Kur'ansız hayat, hayat değildir. Ayet-i kerime bakalım hep beraber. Metin, meal, ciddi ciddi bakalım ve burada biz hangi yanlışı yapıyorsak bunları düzeltelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ayet-i kerime direkt iman edenlere, bize yani Müslümanlara sesleniyor. La yeshar kavmun min kavmin. Bir kavim başka bir kavmi. Yani bir topluluk başka bir topluluğu alay etmesin. Bakınız ayet-i kerime geneldir. Kişi demiyor burada. Kavim diyor, topluluk diyor. Bir kavim, bir topluluk başka bir topluluğu, kavmi alay etmesin. Burada şundan dolayı, bundan dolayı demiyor Allah-u Teala. Buna izin vermiyor. Alay etmesin diyor. Asa en yekunu hayran minhum. Olur ki onlar kimler? Alay edilenler. Kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Biz bilemeyiz ki yani. Birinin boyundan, bosundan, kilosundan, cinsiyetinden, ırkından dolayı alay edersek ayete ters düşmüş oluruz. Müslüman Kur'an ile yaşayan insandır. O yüzden hiç kimseyle ırkından dolayı, milliyetinden dolayı, renginden dolayı, cinsiyetinden dolayı vesaire vesaire alay etmeyecek. Yasaktır. Allah buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin. Ey iman edenler, bir kavim bir kavimle, bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Asa en yekunu hayran minhum. Olur ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Ve la nisa'un min nisa'in. Ve la nisa'un min nisa'in. Direkt burada hanım, nisa kadın demek. Bazı kadınlarda diğer kadınlarla alay etmesin. Bazı kadınlar diğer kadınlarla alay etmesin. Asa en yekunne hayran minhunne. Olur ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Yani onlar bunlardan daha hayırlı olabilirler. Şimdi ayetin üst tarafında bir kavim bir kavmi, yani bir topluluk bir topluluğu dedi. Erkek kadın demedi. Genel isim kullandı. Bir topluluk, bir kavim, bir millet bir diğerini alay etmesin. Belki onlar onların daha hayırlı olabilirler. Ama burada direkt kadın dedi Allah-u Teala. Nisa. Ve la nisa'un min nisa'in. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesin. Bir de bu manası var. Bir kadın bir diğer kadınla alay etmesin. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Asen yekunne hayra minhunne. Olur ki o ondan daha hayırlı olabilir. Ve la telmizu enfusekum. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi ayıplamayın. Bu aynı zamanda kendinizi de ayıplamayın. Burada yani birini ayıplamak kendini ayıplamak olur. Ayıplanacak duruma düşmeyin. Kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi ayıplamayın. Hani bazen böyle şey de var bunda, çünkü o mana da var. Ben çok fazla tefsire girmek istemiyorum ama çünkü konum tefsir değil. Hani insanlar bazen kendini kusurlu görür ama kusur başka, tövbe desin, kusur olur biter. Yani böyle kendisiyle böyle şeye düşer. Ben onu ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Ama Allah buyuruyor ki efendim birbirinizi ayıplamayın. Kendinizi ayıplamayın. Ve la telmizu bi elqabikum. Bil elqab. Ve la telmizu bil elqab. Birbirinizi çeşitli lakaplarla çağırmayın. Ve la telmizu bil elqab. İşte lakap. Yani kötü lakap. İşte kısa boylu, bacaksız, bücür, kel, ne bileyim. Yani karşımızdaki şahsın hoşlanmayacağı şey. Birbirimizi kötü lakaplarla çağırmayacağız. Allah Teala yasaklıyor. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Bi'sel ismül fusuku ba'del iman. Ya. İmandan sonra fasıklık ismi ne kötüdür. Yani iman eden kişi böyle yaparsa fasık olur diyor. Haşa. Allah muhafaza. O yüzden imandan sonra fasıklık ismi, günahla anılmak ne kötüdür. Bi'sel ismül fusuku ba'del iman. İmandan sonra fasıklıkla anılmak ne kötü bir isimdir. Böyle adlanmak ne kötü bir isimdir. Allah muhafaza. Ve men lem yetub, kim tövbe etmezse, kim tövbe etmezse, fe ulaike humuz zalimun. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer biz şimdiye kadar bilerek bilmeyerek bir şekilde yakınımız uzağımız birisiyle bir yönünden dolayı alay ettiysek, önce Allah'tan affımızı dileyeceğiz. Tövbe istiğfar. Sonra alay ettiğimiz kişiyle buluşacağız. Ondan helallik dileyeceğiz. Özür dileyeceğiz. Ondan sonra Allah'ın affımızı kabul etmesi için fakir fukaraya sadaka vereceğiz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Boyu kısadır diye ileri geri söz söylendi. Allah ayet indirdi. Hem genel bir ayet. İçinde çok şey var. Ayet-i kerimenin. Kur'an'la yüzleşmek, Kur'an'la hayat yaşamak böyle bir şey. Şimdi bu ayet-i kerime ilk defa buradan ben okumuyorum. Ayeti ilk defa duymuyorsunuz. Ama hepimiz bu yanlışı yapmışızdır değil mi? Öyleyse gelin tövbe edelim. Allah tövbeye çalışıyor, çağırıyor bizi. Tövbe etmezse diyor, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tövbe etmezlerse. Tövbe ya Rabbi. Ben şahsım hiç kimseyi lakapla çağırmadım. Böyle bir şey yapmadım. Ve yanımda da böyle bir şeye izin vermedim. Ama bilmeyerek yapmışsam Allah'tan affımı diliyorum. Tövbe ya Rabbi. Şimdi eğer yaptıysak, şu an beni dinleyenlerim, birini kırdıysak bu anlamda, bir lakapla, onun hoşlamadığı bir lakapla onu andıysak, çağırdıysak, seslendiysek, bir yerde ondan öyle bahsettiysek, Allah'tan affımızı dileyeceğiz. Gidip şahıstan özür dileyeceğiz. Helallik alacağız ve fakir fukara sadaka vereceğiz. Ancak burada yani bir fıkhi ifade kullanayım. Ayette verdiğim için mecburen vermek durumundayım. Ben genelde tefsire girmem, malum haliniz. O da şudur. Hani birini tanıtmak için tarif ederiz. Tariflerimizde kısa boylu kadın, kısa boylu adam, kısa boylu genç kastettiğimiz veya uzun boylu sırık deriz bazen, şişman, kilolu, zayıf, cılız vesaire. Eğer maksadımız şahsı tanıtmak, onunla alay etmek değilse Allah en iyisini bilendir. İnşallah burada sıkıntı olmaz. Ancak şahsın alınacağı, üzüleceği tarzda bir tarif ve ifade elbette ki bu sınıra girer. Allah bizi bundan men etmiştir, yasaklamıştır. Efendim böyle anmayınız, böyle söylemeyiniz diye Allah-u Teala bizi uyarıyor. Ayet-i Kerime annemize okununca ağladığını ve secdeye kapandığını görürsünüz. Âmennâ ve ete'nâ, semî'nâ ve ete'nâ diye gözyaşı döktüğünü görürüz. İnandım ve itaat ettim. İşittim ve itaat ettim. Kaldı ki annemiz, Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz, biriyle alay etmiş değil. Kendisiyle boyundan dolayı böyle bir şey söz söylenmiş. Ayet-i Kerime bunun yanlış olduğunu ifade ediyor ve annemiz de burada tevbe istiğfar ettiğini görürsünüz. Öyle bir şey söylemediği halde. O yüzden böyle tevbe istiğfara çağıran ayetleri duyduğumuzda bir şekilde biz de başkalarına bu ayet hitap ediyor şeklinde anlamak yerine efendim biz bu ayetin hükmünce amel etmek durumundayız. Hazreti Ayşe annemiz çünkü tefsirlerde diyor ki işte ayeti Ayşe annemiz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çok uzman bir annemizdir. Ona bazı ayetleri sorulduğunda bu ayet de soruluyor. Öyle diyor yani Zeynep binti Huzeyme'nin boyunun kısalığı ile alay edildiği esnada diyor ayet-i kerime geldi diyor. Annemiz böyle söylediği halde bazıları haddini aşarak Ayşe annenin onunla alay ettiğini haşa Ayşe annemiz olayı anlatıyor bize. Çünkü bu konuda en bilgi annemizin birisi budur. Böyle bu ayet-i kerime nazil olmuştur diyor. Anlatıyor hadiseyi bize Hazreti Ayşe annemiz. Evet. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin dedik ya çok fazla ayet-i kerime hakkında malumatımız yok. Ama gerçekten çok geçimli, iyi geçimli, güzel geçimli bir hanım olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaynaklarımızda boyuna o tarafa vurgu yapıyor. Sürekli oraya vurgu yapıyor. Aynı zamanda efendim Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha İslam'a girdiğinde biliyorsunuz ilk başta yani Mekke döneminde çok fazla sıkıntı çekmiş, zorluklar çekmişti. Ancak burada daha sonra işte Medine'ye hicret, bunca sabır sebat, efendim yalnızlık, asla isyan etmemesi Allah tarafından peygamberin hanımı ümmetin annesi olarak ödüllendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yine Ahzab suresinin 6. ayetinin baş tarafında malum haliniz. Bunu aslında her annemizde ifade etmek gerekir, paylaşmak gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Ahzab suresinin 6. ayetin başıdır bu. Devamı var. Bize sadece burası konumuza ilgili olduğu için okudum. Nebi, peygamber, müminlerin nazarında kendi canlarından daha değerlidir, öndedir, önceliklidir, evladır. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Allah buyuruyor. Onun hanımları müminlerin anneleridir. Bu durumda anne vasfını veren bizzat Allah Teala'dır. Çocuğu olsun olmasın. Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlendiyse müminlerin annesi olduğunu Ahzab suresinin 6. ayet-i kerimenin baş tarafı bize ifade etmektedir. Bu anne konumu sadece yani Peygamber Aleyhisselam vefat ettiğinde ya da o hanımı boşadığında başkasıyla evlenemez hükmüne takılmamak lazım ki hüküm odur. Annedir çünkü. peygamber hanımıyla başkası evlenemez. Bunu biliyoruz. Buraya takılıyor daha ziyade birçok kişi. Ya bu açık ve net. Buraya niye takılıyorsunuz ki? Kişi anasıyla evlenemez. Bizim aradığımız ne? Üstünde durmamız gereken şey anneye nasıl davranacağızdır. Buraya atlamamamız gerekir. Kimse anneyle evlensin demiyor ki. Ama anneye nasıl muamele edilir? Anneye nasıl hareket edilir? Anneyle nasıl bir geçim olur? Resulullah Aleyhisselam bu konuda anneye ilişkin de çok uyarılar var malum. Öyleyse biz Zeynep binti Huzeyme annemize, diğer annelerimize beslemiş olduğumuz muhabbetin yanında Peygamberimiz Aleyhisselam'la çokça uzun hayat hikayesi olmadığından, çokça uzun hayat hikayesi olmadığından onun hakkında çok şeyler de rivayet edemiyoruz, görüyorsunuz. Ancak şunu hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Nedir o? Zeynep binti Huzeyme annemiz Peygamberimizle evlendi. Kendisiyle beraber rivayetlerin birinde 3 ay, birinde 8 ay geçiyor. 3 ay daha ağırlıklı görülüyor. Doğrusunu Allah bilir tabii ne kadar oldu. Annemiz yani hastalanmaz vefat ediyor. Hasta yattığına ilişkin rivayetlerde yok gibidir. Vefat ediyor. Resulullah Aleyhisselam hayattayken ilk vefat ettiği hanımı Anneler ve Hanımlar Sultanı Hatice annemizdi. Onu genişçe gördük. Ondan sonra bu hanım geliyor. Evet. Ve vefat ettikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cennetül Baki kabristanına defnettiği ilk annemiz bu annemiz olacak. Diğer annelerimiz yani Hatice annemiz Mekke'de, Makber-i Muhalle'de, Meymune annemiz Serif'te Mekke'ye yakın, diğer annelerimizin hepsi yan yana Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki kabristanında ziyaretlerimizi, dualarımızı beklemekteler. Bu annemiz de Zeynep binti Huzeyme annemiz de Cennetül Baki'de Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından defnedilmiş, hakkında hayır dua edilmiş, kısa hayat hikayesi ama ölümsüzleşen annelerimizden biridir. Allah şefaatlerine nail eylesin diyecek ve arkasından şu hadisi bir kez daha rivayet etmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam annelere karşı çok uyarmıştır. Cennet annelerin ayakları altındadır buyurmuştur. Bu bizim öz annelerimiz olduğu gibi Peygamberimizin hanımları olan, bütün müminlerin anneleri olan Ezvacı Tahiret hakkında da cari olan hadisi şeriftir. Yine az önce okuduğum gibi, sizlerle paylaştığım gibi Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafında Estağfirullah, Bismillah Ennebiyyü evla bil müminine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum ayeti kerime gereği Nebi müminler nazarında kendi canlarından daha önceliklidir, değerlidir. Onun hanımları da annelerinizdir buyuruyor Allah Teala. Bu yönüyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aile hayatını tanımaya çalışırken nasıl bir hayat yaşandığını görüyoruz. Bu konuyu paylaştığımız bir yerde bir seminerimizde bir kardeşimiz espri yaptı. Hocam dedi, Resulullah Aleyhisselam bu annemizle ya 3 ay ya da en fazla 8 ay beraber yaşamış. Sonra annemiz vefat etmiş. Muhtemeldir ki hiçbir sorun çıkmadan ölmüştür kadıncağız. Ne mutlu ona diye bir espri yapmıştı. Hiç şüphesiz ki kısa yani az yaşadıkları için beraber vefat ettiğinden dolayı efendim pek fazla bir sorun yaşamamışlardır diye. Biz de tabii tebessüm ettik. Aleyhisselam aileleriyle, annelerimizle çok güzel bir hayat yaşamıştır. Bunu bilmeyenimiz yoktur. Sadece şunu söyleyelim. Annelerimizde Peygamberimizin kendilerine karşı olan o nazik davranışı karşısında çok kendilerine nazik olmuşlardır. Resulullah Aleyhisselam'ı üzücü, kırıcı hareketlerden sakınmaya, korunmaya çalışmışlardır. İnsan olmaları hasebiyle hepimiz insanız. Elbette ki zaman zaman bazı ufak tefek pürüzler çıkar çıkmıştır. Bunları büyütüp de Peygamberin ailesinde bile sorunlar yaşanmıştır demenin manası yoktur. Bu söz yarın kıyamet günü hesabını veremeyeceğimiz bir musibet olarak başımıza düşer. Allah muhafaza, bizim yapacağımız onların o güzelliğini, güzelliği özgü güzellikle paylaşıp günümüze taşıyarak o güzelliği örnek almak, örnekleri örnek alarak örnek bir hayat yaşamaya çalışmaktır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve yakınlarını hep beraber örnek almak arzusuyla, duasıyla, niyasıyla bugünkü sohbetimiz de burada bitiriyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.